Ayrım 12.
Toplantıların başlamak üzere olduğu güçlü bir gong sesiyle bildirilirdi. Marx'ın parlamentoya geldiği gün burada, İrlanda'daki durum tartışılıyordu. Patateslere dadanan bir hastalık bütün hasadı mahvetmişti. Patates ülkesi olarak bilinen ve çok fazla nüfusa sahip olan İrlanda, son bir yılda tarifsiz bir sefalete sürüklenmişti. Hindistan'dan oldukça düşük fiyata buğday ithal edilmesi durumu değiştirmedi. Sadece İrlanda'da değil, bütün İngiltere ve İskoçya'da halk açlıkla burun burunaydı. Hükümet dışarıdan gümrüksüz tahıl ithal etmeyi tasarlamak zorunda kalmıştı. Ancak zengin çiftlik sahipleri ve tahıl tüccarları buna kesinlikle karşı çıkıyordu. Kraliçe Victoria, Lord John Russell'dan kabineyi oluşturarak bu önemli kanun tasarısını parlamentodan geçirmesini teklif etti. Ama Lord, parlamentoda yeterli desteği bulamayacağını hesap ederek görevi reddetti. Yalnızca babalarından miras olarak baron unvanıyla muazzam bir servet devralan, muhafazakarların, Toriler, artık bu ismi kullanıyorlardı, arasından oldukça etkili kurnaz entrikacı Robert Peel bu konuya çözüm getirebilirdi. Ekmek konusundaki kanunlar parlamentoda birkaç yıldır görüşülmekteydi. Oysa bu arada açlık Büyük Britanya'nın kulübelerine girip buralarda yaşayanları telef etmekteydi. Bu duruma korkunç ağıtlar yakılıyor ve hüzünlü şarkılar yazılıyordu. Şair Ebenezer Elliot, ağızdan ağza bir ilahi gibi dolaşan ekmek kanunları için şiirlerini yayınlamıştı. Geliyorlar Preston dokuma tezgahlarından binlerce minik mahkum. Hüzünle gülümsüyor solgun dudakları, sanki ölüm yaşamın eşiğinde. Bunlar çocuk mu ki, soruyor insanlar. Ve korkunç canlı bir nehir gibi. Onlarla birlikte yürüyor, yaslanıyor erkekler. Bitkin gölgeler ordusu. Robert Peel, ekmek ticaretinin serbest bırakılmasını desteklediğini ilan etti. Bununla birlikte isyanın ve toplu göçlerin durdurak bilmediği, açlığın ve her türlü sefaletin pençesinde ezilen İrlanda'yı korkutmak için buradaki İngiliz askeri garnizonlarını güçlendirdi. Robert Peel, halkın aristokratları zenginleştiren mevcut ekmek kanunlarından nefret ettiğini ve kötü niyetli toprak ağalarına her pound ekmek başına fazladan bir penny ödeyerek açlıktan ölmek istemediğini çok iyi bilmekteydi. Marx, ekmek kanunları konusundaki tartışmaları büyük bir ilgiyle izledi. İlk sözü Devonshire milletvekili aldı. Oturduğu yerden hafifçe doğrularak dayanılmaz monotonluktaki sesiyle Birleşik Krallık'ta kümes hayvancılığının geliştirilmesinin yararları hakkındaki önergesini okudu. Konuşmacıyı umursamazlıkla dinleyen spiker, aynı zamanda partilerin yeni başlayan sosyete sezonundaki harcamalarını hesaplamakla meşguldü. Spikerin sağ tarafındaki ilk sırada oturan dokuma fabrikası sahibi Cobden'ın mat silindir şapkası burnunun etkileyici üçgeninin üzerine düştü. Cobden bir hareketle şapkasını kafasına yerleştirdi ve ayaklarını uzattı. Katip onun pahalı rugan ayakkabılarından saygıyla uzaklaştı. Artık büyüyüp tavuk olan civcivler kolayca altın külçelere dönüşen sayısız yumurta yumurtluyordu. Devonshire milletvekili önergesinin yararını ispatlayarak alnındaki teri sildi. Dinleyin, dinleyin diye seslenen azınlıktaki birkaç kişi böylece konuşmacıyı onayladıklarını gösterdi. Parlamento toplantı salonu tüm temsilci sayısının ancak yarısını alıyordu. Büyük parlamento günlerinde oy arayışındaki whipler temsilcileri çağırıp getirtmek için yorulmak bilmeden dolaşırken çok sayıda parlamento üyesi kapılarda yığılıyor veya dışarıdan gelen izleyicilere ve basına ayrılmış locaları işgal ediyorlardı. Dipnot, whip, parlamentoda parti denetçisi. Orta Çağ mimarı, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin yüz yüze oturabilmeleri için temsilci sandalyelerini gotik tarzlı uzun duvarlar boyunca yerleştirmişti. Bazen parti organizatörleri salonun yetersizliğini göz önünde tutarak kabinenin kaderini belirleyecek haince planlar hazırlıyordu. Önemsiz herhangi bir konuda oylamanın yapıldığı toplantıları, tehlikelerden ve kurnazca tezgahlardan habersiz iktidar partisi hiç tasalanmadan kaçırırken WHIP muhalif güçleri büyük bir gizlilik içinde seferber ediyordu. Paniğe kapılıp kendi adamlarını bulmak için kanatlanıp uçan hükümet partisi, düşmanın yaptığı ani baskına karşı oy çokluğunu 15 dakika içinde sağlayamadığında her an kabinenin düşme tehlikesi vardı. Holde iki kamera arasındaki tarafsız bölgede bir gün Büyük Britanya hükümetinin başına geçeceği saati bekleyen tıknaz, kendini beğenmiş, açık renk gözlü Gladstone geziniyordu. Whiglerin nevrastenik lideri, dinlenme salonundaki kalabalığın arasında düz siyah saçlarını savurarak durmaksızın ve hararetle konuşuyordu. Dipnot, Whigler, sonradan Liberal Parti adını alan akım. Whiglerin lideri bir veremli gibi solgun, bakışları sıtmalı, çırpı gibi zayıf bir adamdı. Onu parlamentoya Glasgow, itilmişlerin kenti göndermişti. Sanayi ülkesi İskoçya'nın eski evleri, pis kuyuları, güneş almayan fabrika ambarları, halkı, sefalet, açlık ve iflah olmaz bir sarhoşlukla damgalamıştı. Raşitizmden sakatlanmış çocuklar, sanki tesadüfen geçiyormuş gibi duvarlara yapışan işsizler, yakılmamış ateşlerin üstündeki boş tencerelerin başındaki yorgun kadınlar ve bugün bir şeycikler kazanmayı başarmış ender mutlular. İşte Glasgow'da en sık görülen manzaralar bunlardı. Kilim ve perdelerle kapatılmış Lordlar Kamarası'nın salonlarında garip bir sessizlik ve Londra'nın aristokrat kulüplerindeki gibi pahalı bir konfor vardı. Yumuşak koltuklarda yaşlı kokonalar uyuklar, hizmetkarlar Blue Blood'ın temsilcilerinin etrafında sessizce dolaşırdı. Dipnot, Blue Blood, Mavi Kan, İngilizce soylu. Muhteşem kütüphanenin çok raflı bölmelerinde, üzeri kalın bir toz tabakasıyla örtülü, yaşamdan uzun yıllar önce ayrılmış insanlara ait tutanaklar, raporlar ve içinde konuşma metinlerinin yer aldığı siyah kaplı dosyalar bulunurdu. Yine burada kütüphanede tarihin korkunç bir uyarısı da duruyordu. Yüzlerce imza taşıyan dürülü bir kağıt. 1. Karl'ın ölüm cezası. Med zamanında taşan Thames pencerelerin arkasında uğulduyor, karşı kıyıda uzaklardaki doklarda okyanus buharlıları kale burçları gibi dikiliyordu. Lordlar Kamarası'nın kutsal yeri, toplantı salonunda imparatorluğun ve parlamentonun gerçek sahipleri, yani sömürgeleri yasal yollarla sefalete sürükleyen köle tüccarlarının ve istilacıların oğulları, ünvan sahibi asiller, zengin çiftlik sahipleri, toprak ağaları, bankerler, gangster çete başları yani patrisyenler, senatörler, erguvani çuhayla örtülü antik banklarda otururlardı. Yenilmiş ve istila edilmiş ırkların onlarca bayrağı yuvarlak balkonda dalgalanırdı. Eski nesillerin çoktan sönmüş bilgeliğini canlandırma, bugünü etkileme çabası boşuna. Komik seremoniler, ataların rahatsız edici kostümleri, sayısız sakat ve sakatlanmış hurafe, aristokrasinin hakimiyetini yumuşatmaya çalışan bir paravan olarak kullanılıyor, diye düşündü Karl. Kralların, düklerin, aristokratların keyfi yönetimine karşı verilen uzun süreli özgürlük mücadelesi sonucu elde edilen, hayatlarını inançları uğruna feda eden özgürlük aşıklarının kanı üzerinde yükselen ve bir zamanlar hükümdarların tehlikeli ve amansız rakibi olan parlamento, herkesin yakından bildiği aynı banal piyesin bıkıp usanmadan tekrar tekrar oynandığı bir arenaydı şimdi. Parlamentodaki şamata gecenin geç saatlerinde sona ererdi. Evler günün gürültülerini yutmuş olurdu. Kentler büyük bir titizlikle bir ırkın alışkanlıklarını, tarihini ve sosyal yapısını belirgin kılar ve gösterir. Kent muhteşem bir müzedir. Orada karmaşık bir mimarisi olan yüzyıllık evlerin birçok nesile mezar olmuş, bazen dehaların ilk çığlığına veya ölüm öncesi feryadına tanık olmuş duvarları ise birer yapıttır. Sabah işini kaybetmemeyi başarmış mutlular, varoşlardan iş yerlerine doğru akar, sakatlar ve dilenciler görevlerine doğru sürünür. Büyük binaların aralarından rehber köpeklerinin eşliğinde kör kibrit satıcıları yürür. Büro memurları ve bakkallara da rastlanırdı. Sınırsız bir kendini beğenmişlik, ırksal bir kibir, başarılı ulusların bilincinde yıllar yılı tıpkı bir uyuşturucu etkisi gösterir. Burjuvazi ve hükümetleri, işçi sınıfının gözünü boyamak ve hayırseverliğin çeşitli şekillerini denemek için her yıl milyonlarca poundu saçıp savururlar. Tabii ki bu miktar, Büyük Britanya burjuvazisinin vergi olarak aldığı paranın yanında hiç kalır. İngiltere, paha biçilmez defineleri yağmalamış bir ülkedir. Şöven çığlıklar her zaman oldukça zevkli, zengin ve pahalı bir öğlen yemeğinden sonra alınan tatlı liköre benzer. Oysa likör boş mideler için iğrenç ve çekilmezdir. Doğunun sefaleti bir frengilinin çürüyen iki göz çukuru gibi tüyler ürperticidir. Çıplak korkunç ülserler, belirleyici özelliklerine tanık olmanın her yerde mümkün olduğu sefaleti bağıra çağıra anlatır. Kötü kokan evler, hastalıklı halsiz çocuklar, pis vurdum duymaz açlıktan ve çocuk çığlıklarından aptallaşmış kadınlar, ekmek kazanabilmek için en aşağılayıcı soytarılıkları yapmaya ve insan gücünü aşan en ağır işlerde çalışmaya hazır cılız erkekler, lağım sularının biriktiği gölcüklerde yemek artıkları için bunlar bir hazineymiş gibi köpeklerle savaşan ihtiyarlar. Doğunun sonsuz sefaleti çığırtkan ve saldırgandır. Çinlilerin, Hintlilerin, Afrikalıların ölüme karşı verdiği mücadele hiçbir gün daha az çetin olmamıştır asla. Doğuda yoksulluk ayıp değil, çoğunluğun üstünlüğüdür. Batının sefaleti çok daha farklıdır. Yamaları gizlenmiş, çekingen, küçük düşmeye boyun eğdiği için güçsüz kalmış, kendi kendinden korkan yoksulun sefaletidir bu. İngiliz sefaletinin en belirgin özelliği trajik bir çekingenliktir. İşsizlerin İngiltere'nin sokaklarında şehirden şehire, bürodan büroya sürünerek yürüyüşünü unutmak mümkün değildir. İşsizlik sırtına inen bir kamçı gibi yoksulun omuzlarını düşürür, ayaklarını güçsüzleştirir. Yırtık pırtık takım elbisesi, en yakın su birikintisinde gelişigüzel yıkanmış ayakkabıları, çalışmaktan yıpranmış büyük elleri ve uzun süren gezginlikten solmuş yüzü başını yerden kaldırmasını engeller. Çürümüş bir kefene dönen, şalına sarınan, iskeleti çıkmış bir nine, Londra'nın ana caddelerinden birinde sisin içinden aniden belirir ve solmuş bir menekşe demetini tutan titrek elini uzatır. Kabullenmekten korktuğu yoksulluğundan çok utancının kurbanıdır. Utançtan kilitlenen dudakları suskunluğunu bir feryatla bile bozmaya cesaret edemeden bir köşede açlıktan ve rutubetten ölüp gidecektir. Kimsenin satın almayacağı bu gösterişsiz cılız çiçek demeti, solmakta olan menekşeler, gözlerini dört açan polislerin karşısında ninenin bir çiçek satıcısı gibi görünmesini sağlar. Dilenci sanki bir başka dünyadan, sefiller dünyasından gelen göçmendir. Dükkan ışıkları ve sokak lambalarıyla yarı aydınlanmış sokaklardan hiç kimsenin menekşe almadığı kenar mahallelere döner. Eve giden yol uzundur. Banklarda dilencilerin uyuduğu sahilden ilerler, iş aramaktan bezgin, yarını olmayan insanların sulara eğilerek korkunç düşüncelere olmak ya da olmamak daldığı Times Köprüsü'nü geçer, solgun çiçekleri ve sessizce dilendiği birkaç kuruşu şalına bastırarak gün ışıyıncaya kadar yürür. Kulübesine adeta sürünerek ulaşır. Küf tutmuş duvarlar ve kapının önündeki kırık dallı çalıcık da hep aynı utancı taşır. Çirkinliğin ve sefaletin utancını Londra'da evler ve insanlar yaralarını kurumayan rutubetten tüten ateşi, fazla nüfusun yarattığı boğucu kokuları ısrarla gizleyerek susar. Döşeksiz ahşap bir sedirde yatan kadın doğum feryatlarını pis yastığında boğar. Fahişe erkekleri sessizce gönderir, dilenci sadakayı aynı sessizlikle alır. Frederick Manchester'a gitmek için acele ediyordu. Carl kısa bir süre sonra bu acelenin sebebini öğrendi. Sevimli İrlandalı Mary Burns, Engels'i orada bekliyordu. Mary ve Frederick birkaç yıldır birbirlerini seviyorlardı. Mary uzun süredir işçiydi ve daha genç yaşta birçok acıyı ve yoksulluğu tanımıştı. Engels bundan dolayı ona çok değer veriyordu. Samimi, açık sözlü bir kadındı. Doğanın kendisine verdiği bir zeka ve gözlem yeteneğine sahipti. Genç kız Engels'le Manchester'ın yoksul ve zavallı sokaklarından birinde tesadüfen karşılaştığı günden itibaren ona bütün benliğiyle ve sonsuza dek bağlanmıştı. Marx tekstil başkentinde pek çok şeyi beğendi. Ama en fazla zengin manifaturacı Humphrey Chapman'ın adını taşıyan ve Avrupa'nın en büyük kütüphanelerinden biri olan herkese açık bu kütüphaneye ilgi duydu. Kütüphane binası şehrin en eski yapılarından biriydi. 12. yüzyılda bir şatoyken sonraları manastıra dönüştürülmüştü. İngiliz devrimi yıllarında ise silahhane, hapishane ve kışla olarak kullanıldı. Marx kütüphanenin yeni ve eski gotik tarzları mükemmel bir şekilde uyumlulaştıran mimarisini zevkle seyretti. Kitaplar bir zamanların manastırının hücrelerine, hatta günah çıkarma bölmesine bile yerleştirilmişti. Chapman'ın vasiyeti üzerine kitaplar çalınmasınlar diye 17. yüzyılın ortalarına kadar raflara zincirlendiler. Daha sonraları ise kütüphaneciler okuyucuları ahşap parmaklıklı küçük odalara kapatmışlar, kapılara da kocaman kilitler asmışlardı. Engels, Marx'ı kütüphaneye ilk defa götürdüğünde, burada özellikle 16. 17. ve 18. yüzyıla ait pek çok kitap var. Ve bir düşün, Gutenberg'den 1500 yıl önce basılmış 90 kitap var dedi. Kütüphane yönetmeliği 200 yıldan beri hiç değişmemişti. Basık tavanlı salonun ortasındaki koyu renk meşeden yapılma masanın etrafına sandalyeler, Cromwell döneminden dizilmişti. Şöminenin üzerindeki alegorik figürler, bilim kitabında yer alan bilgi meşalesini, bilgeliği ve her an tetikte olmayı sembolize eden horoz ve yılan canlandırmaktaydı. Yavrularını doyuran bir pelikansa herhalde Hristiyan merhametinin simgesiydi. Marx okuma salonunun kule çıkıntısındaki bölümünde kare şeklindeki bir masayı seçti. Yüksek pencerenin rengarenk camlarından sarı, mavi, yeşil ve kırmızı yumuşak bir ışık geliyordu. Marx, Chapman'ın kütüphanesinde şimdiye kadar sadece çevirilerini okuduğu İngiliz klasik ekonomi politiği temsilcilerinin çalışmalarının orijinalleriyle tanışma imkanı buldu. Frederick Carl'ı Manchester'da kendi deyimiyle üç gerçek insanla tanıştırdı. Mükemmel bir hatip ve aynı zamanda çok iyi bir dinleyici olan saatçi Joseph Moll, çok sert bir görünümü olmasına rağmen sıcak bir insan olan ayakkabıcı Heinrich Bauer ve kah dizgicilik, kah öğretmenlik yapan hırslı ve yiğit üniversiteli Karl Schaper, Marx'ı derinden etkilediler. Bu üç Alman, gizli işçi birliklerindeki sürekli mücadelelerde sınanmış, yaşam tarafından çelikleştirilmişlerdi. Adiller Birliği dağıtıldıktan sonra İngiltere'ye kaçıp, yıkılan yapıyı hemen yeniden kurmaya girişmişler. Alman mültecileri çok kısa bir sürede bir araya toplamayı başarmışlardı. Whiteling'in kitapları ve Chartistlerin konuşmaları İngiltere'deki Alman işçileri üzerinde büyük etkiye sahipti. Friedrich Engels İngiltere'ye birçok kez gelmişti. Tüm çevrelerde büyük bir sevinçle kabul ediliyordu. Nezaketi, zekası ve dış görünüşüyle hem kadınlar hem de iş adamları tarafından çok beğeniliyordu. Kısa bir süre önce askerliğini Prusya'da sıradan bir topçu eri olarak yapmasına karşın onun dik duruşunu görenler muhafız subayı olduğunu sanıyorlardı. Alışamadığı sivil elbiseler içinde biraz sakar bir muhafız subayı. Friedrich'in yüzü çocuksu dolgunluğunu hala koruyordu. Ciddi yaşam tecrübesine ve olgun bir düşünce tarzına sahip olduğunu sadece gözleri ele veriyordu. Mükemmel denecek düzeyde İngilizce konuşuyor ve kısa bir süre önce hiç ayrılmadan 2 yıl kaldığı Büyük Britanya'nın tarihini, ekonomisini, siyasi durumunu ve sosyal yaşantısını çok iyi tanıyordu. Bu süre zarfında Chartistlerin gazetesi Northern Star, Kuzey Yıldızı ve sosyalist organ Yeni Ahlaklı Dünya ile işbirliği yapmıştı. Engels, Marx'ı Chartist hareketin birkaç etkin lideriyle tanıştırma fırsatını kaçırmadı. Proleter bir aileden gelen ve kendisi de proleter olan, sert yüzlü ve gür kaşları sürekli çatık George Julian Harney, artık birkaç yıldır Engels'in yakın ahbabıydı. Marx'la ilk defa karşılaştığında onu inceleyerek uzun uzun süzdü, sonra da iştenlikle gülümseyerek büyük kaba elini uzattı. Karl onun güçlü el sıkışında teşvik edici, beklenmedik bir şefkat hissetti. Engels'in ilginç ve sevimli bir başka tanıdığı daha vardı. Konuşkan ve bulunduğu her ortamı canlandıran Chartist şair Ernest Jones, Almancayı rahat konuşuyor ve bu onunla yapılan tüm siyasi tartışmaları kolaylaştırıyordu. Karl İngilizceyi henüz yeterince iyi kullanamıyordu. Ağustos'ta Viber Street'te bulunan Meleğin Yanında meyhanesinde birçok ülkeden gelen demokratların katıldığı bir toplantı yapıldı. Marx da oradaydı. İngiltere'de kabul gören toplantı kuralları doğrultusunda hazırladıkları tasarının lehine yapılacak konuşmayı Engels'in yapması konusunda Marx'la önceden anlaştılar. Başkanlığı özgürlüklerin fermanı için birçok yılını vermiş, herkesin saygı duyduğu, biraz ağırkanlı, yaşlı bir adam olan Charles Kin yapıyordu. Toplantının sonuna doğru başkan gözleriyle zarafet ve ciddiyet konusunda İngilizlerden geri kalmayan Engels'i buldu. Söz Citizen Friedrich Engels'in diye anons etti Kin. Ona Citizen yurttaş diye seslenerek siyasi bir mültecinin konuşacağını açıkladı. Engels gerçek bir İngiliz gibi konuştu. Alman olduğunu duyanlar inanamayarak kuşkulandılar. Friedrich Londra'da bulunan tüm ülkelerin demokratlarının toplanıp bir komite kurma sorununu tartışmalarını öneren tasarıyı destekliyordu. Bu komite periyodik toplantılar sayesinde her ülkedeki hareketlerin gelişmesini takip edip ortak dava için sonuçlar çıkararak üyelerin birbirlerini tanımasını hedeflemeliydi. Karl Marx, Ağustos'un sonunda İngiltere'den ayrıldı ve evine döndü. Jenny, Eylül'de bir kız doğurdu. Karl, bebeğe en sevdiği ikinci ismi vermeyi önerdi.